بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Azar 1402, Hicri Kameri 16 Cemadüllevvel 1445 ve Miladi Takvimli 30 Kasım 2023 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Meysan Ferver ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Gazze Bir Bilgisayar Oyunu Değil Gerçek, Şeyh Müfid'i Saygıyla Anlıyoruz, Hidayet Hadisi ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin Aksa tufanının Amerika'ya vurduğunu ve böyle giderse tüm planlarını yok edeceğini belirtti. Esir takasının 6. aşamasında 30 Filistinli esir serbest bırakıldı. Katar, Gazze'de ateşkesin uzatılmasının önümüzdeki saatlerde açıklanacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi, İran hükümetinin çabası çok coşkulu, rekabetçi, sağlıklı ve güvenli seçimler düzenlemektir dedi. Dışişleri Bakanı, Siyonist rejimin demokratik pozları çağdaş tarihin acı ironisidir dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, İslami Ajans, Siyonist rejimin nükleer tehditlerine karşı tepki vermeli dedi. Ve Washington 20 İranlı kişi ve kuruluşa daha yaptırım uyguladı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi gönüllü halk güçleri besicilerle yaptığı görüşmede tarihi Aksa tufanı bu bölgedeki Amerikan politikalarının planlarını tam anlamıyla alt üst etti ve Allah'ın izniyle bu fırtına devam ederse bu planları tamamen yok edecek ifadelerini kullandı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi besic haftası vesilesiyle ülkenin dört bir yanından binlerce besici ile bir araya geldi. Ayetullah Hamene'yi burada yaptığı konuşmada Siyonist rejimin Gazze halkına karşı işlediği barbar ve zalim eylemin sadece rejimin itibarını değil aynı zamanda Amerika'nın itibarını da zedelediğini, ünlü Avrupa ülkelerinin itibarını elinden aldığı gibi Batı medeniyetinin ve kültürünün de itibarını bozduğunu belirtti. Ayetullah Hamene'yi şunlarda vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti, Filistin'deki referanduma ve halkın görüşünün esas olmasına inanıyor. İslam Cumhuriyeti'nin görüşü, Siyonistleri ve Yahudileri denize atmak değildir. Sözlerinin devamında besicilerin önemine dikkat çeken Ayetullah Hamene'yi konuşmasında şu ifadelerde bulundu. Besic, imamın ülke için kıymetli hatırasıdır. İmam besici oluşturan zat besicin fikir babasıdır. Aynı zamanda imamın kendisi de besicin bir üyesi olmaktan gurur duyduğunu söylüyordu.
Haber kaynakları esir takası anlaşmasının 6. aşamasının uygulanması çerçevesinde 30 Filistinli esirin Siyonist rejim hapishanelerinden serbest bırakıldığını duyurdu. İrna'nın Filistin Sema Haber Ajansı'ndan naklen aktardığı haberine göre 30 Filistinli esiri taşıyan bir otobüs Ramallah'ın batısında yer alan Ofer hapishanesinden ayrıldı. Bu doğrultuda Filistin medyası, Siyonist askerlerin Ofer hapishanesi yakınında Filistinli esirleri karşılamak için toplanan Filistinlilere saldırdığını ve açtığı ateşle 5 kişiyi vurarak yaraladığını bildirdi. Daha önce Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Gazze'deki 10 İsrailli esir karşılığında 30 Filistinli esirin serbest bırakılacağını açıklamıştı. Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü şunları ekledi. Serbest bırakılan Filistinliler arasında 16 çocuk ve 14 kadın var. Ayrıca Filistin medyası El Kassam Tugaylarının birkaç saat önce 10 İsrailli ve 4 Taylandlıyı Kızıl Haç'a teslim ettiğini bildirdi. Geçici ateşkes bugün yerel saatle sabah 7'de sona ermesi kararlaştırılmışken ateşkesin uzatılmasına yönelik diplomatik çabalar devam ediyor.
Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Siyonist rejimi ile Hamas hareketi arasındaki geçici ateşkesin uzatılmasının önümüzdeki saatlerde açıklanacağını belirtti. El Cezire'nin haberine göre Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Macid El Ensari, CNN'e verdiği röportajda, Siyonist rejim ile Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının uzatılması olasılığını duyurdu. El Ensari şunları vurguladı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin önümüzdeki saatlerde uzatılması konusunda iyimseriz. Ateşkes görüşmelerinde hakim olan atmosfere değinen Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü şöyle devam etti. Ateşkesle ilgili müzakereler devam ediyor ve bu konu olumlu bir atmosferde devam etmekte. Bu arada Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlerde bulunmak üzere New York'ta bulunan Suudi Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, bu şeritte geçici ateşkesin yetersiz olduğunu duyururken Gazze şeridinde kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Gazze Savaşı sırasında Birleşmiş Milletler'in 111 üyesi öldürüldü ve bu Birleşmiş Milletler tarihindeki en yüksek kayıp olarak değerlendiriliyor açıklamasında bulundu. İran Paris Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Antonio Guterres, dün akşam Gazze Savaşı'nda şehit ve yaralıların sayısının yükseldiğine değinerek şunları kaydetti. Yıkıcı silahların yerleşim alanlarında kullanılması siviller üzerinde büyük etki yarattı. Gazelilerin %80'i güneye göç ettiği için yasa ihlallerini gördüğümüz çok açık diyen Guterres, Gazze'deki sığınaklardaki sağlık koşullarına ilişkin uyarıda bulunarak şunları söyledi. Gazze'deki hastaneler tıbbi ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayamıyor. Bu bölgedeki gıda yapısı da bozuluyor ve Gazze'de özellikle kuzeyde açlık devam ediyor. Daha önce Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom, X sosyal medya sayfasında aktif bir altyapı veya ilaca erişim eksikliği, Gazze'de yerinden edilmiş olduğu tahmin edilen 1 milyon 300 bin kişi arasında bulaşıcı hastalıklar artmasına neden olduğu mesajını paylaşmıştı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'ye ilişkin diplomatik temasları kapsamında bir an önce tam ateşkes ilan edilmesi, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması ve kalıcı barış için çözüm sürecinin hemen başlatılması gerektiğini vurguladık. Filistin halkını yalnız bırakamayız, uluslararası toplum hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmelidir, dedi. Sputnik'in haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan X sosyal medya hesabından 29 Kasım Filistin halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'ne ilişkin paylaşım yaptı. 29 Kasım Filistin halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde Filistinli kardeşlerinin yanında olduklarını belirten Fidan, Türkiye olarak Filistin halkına işgal ve zulme karşı haklı mücadelesinde desteğimizi sürdüreceğiz. Gazze'li sivilleri hedef alan savaşın durması için yoğun çaba harcıyoruz ifadelerini kullandı. Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'ni temsil eden temas grubunun çalışmaları çerçevesinde Fransa'nın başkenti Paris ve İngiltere'nin başkenti Londra'da yaptıkları görüşmelerin ardından 27 Kasım'da İspanya'nın Barcelona kentinde Gazze konulu Akdeniz için Birlik 8. Bölgesel Forumuna katıldıklarını anlattı.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan sabah haberlerini dinliyorsunuz. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yaklaşan İslami Şura Meclisi ve Rehberlik Bilgiler Meclisi seçimlerini işaretle hükümetin coşkulu, rekabetçi, sağlıklı ve güvenli bir seçim peşinde olduğunu söyledi. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Bakanlar Kurulu'nun dünkü toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, yürütme ve denetleme heyetlerinin rekabetçi olmada ve halkın yaklaşan seçimlere katılım düzeyindeki rolüne vurgu yaparak şunları belirtti. Hükümet coşkulu, rekabetçi, sağlıklı ve güvenli seçimlerin peşindedir ve yeterliliklerin onaylanması konusunda kişinin yetersizliği için geçerli bir neden olmadığı sürece ilkenin yeterliliğe dayandığına inanmaktadır. Reisi ayrıca Siyonistlerin Gazze'de işlediği cinayetlere ve Amerikan hükümetinin mazlum Filistin halkının katledilmesine verdiği destek ve katılmasına da değinerek Gazze'nin geleceğine ilişkin karar alma sürecine müdahale etmeye yönelik her türlü Amerikan girişimini şiddetle kınadı ve şunları söyledi. Gazze'nin geleceği bu bölge halkının elinde ve halkının oylarıyla ortaya çıkan yasal hükümet Hamas aracılığıyla belirlenecek ve Amerika hükümetinin bu konuda atacağı her türlü adım yenilgiye mahkumdur.
Siyonist rejimin Filistin halkına karşı işlediği suçlara değinen İran Dışişleri Bakanı, bu rejimin diplomatik pozlarını çağdaş tarihin acı bir ironisi olarak değerlendirdi. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan El Meyadin Haber kanalına verdiği röportajda şunlar söyledi. İsrail 70 yıllık işgalin ardından son 50 günde işgalci, cani, soykırımcı ve yayılmacı bir güç olduğunu göstermiştir ve bu rejime yönelik demokratik pozlar ve demokrasi söylemleri çağdaş tarihin acı bir ironisi niteliğindedir. İsrailli savaş çığırtkanlarının anlayabileceği tek dilin Kudüs'teki işgal rejimine karşı meşru direniş olduğunu değerlendiren Emir Abdullahyan, bu savaşın kazananları Filistin halkı ve direniştir. Şimdiye kadar bu savaşın asıl kaybedenleri ise Amerika ve Siyonist rejim oldu diye ekledi.
İran Dışişleri Bakanı Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Feki'ye yazdığı bir mektupta Siyonist rejim tarafından Elmedani Hastanesi'nin bombalanmasını kınayan ve saldırıların durdurulmasını ve mazlum Filistinlilere insani yardım sağlanmasını talep eden tavrını takdirle karşıladı. El Alem kanalının haberine göre çarşamba gecesi Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı'nın Filistin'e destek yönündeki tutumunu takdir ederek bu yönde daha etkili adımlar atılması çağrısında bulundu. Söz konusu mektupta ayrıca Siyonist rejimin savaş suçlarının önlenmesinde uluslararası kurumların sorumluluklarına da değinilerek Afrika Birliği Komisyonu Başkanı'ndan Gazze'deki koşullar dikkate alınarak işgal rejiminin Gazze şeridine yönelik saldırılarının kalıcı olarak durdurulması, ablukanın tamamen kaldırılması ve işgalin sona erdirilmesi konusunda daha etkili adımlar atılması istendi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Siyonist rejimin başbakanının nükleer tehditlerine tepki olarak her türlü olayın sorumluluğu Atom Enerjisi Ajansı'na aittir vurgusunda bulundu. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami dün çarşamba günü Bakanlar Kurulu toplantısının oturum aralarında şunlar söyledi. Yaşanan her türlü olayın sorumluluğu Atom Enerjisi Ajansı'na aittir çünkü Siyonist rejim NPT'yi ve güvenceleri imzalamadı ve bugün bu rejim dünyayı atom bombasıyla tehdit ediyor. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı sözlerinin devamında bugün Siyonist rejimin doğası her zamankinden daha fazla açığa çıkıyor vurgusunda bulunarak şöyle devam etti. Bugün dünyanın her yerinde insanların bilinçlenmesi ve Filistin'in mazlumiyetine verdiği destek Siyonist rejimin daha da rezil olmasına sebep olmuştur. Bugün bu rejimin mahiyetinin her zamankinden daha fazla ortaya çıktığını vurgulayan İslami, gün gelecek uluslararası kuruluşlar etkili olacak ve tam anlamıyla uluslararası barış ve güvenliği sağlayacaklar umudunu dile getirdi.
İran'da İslami Cihat Hareketi'nin temsilcisi yaptığı açıklamada, Aksa Tufanı operasyonunda 50 İsrail üssü direniş tarafından ele geçirildi ve İsrail istihbarat sunucularında rejimin birçok casusunun hatta İran içindeki casusların isimlerinin yer aldığı ortaya çıktı dedi. Nasır Ebu Şerif, Ürdün Nehri'nin batı yakasındaki ateşkesin uzatılmasına ilişkin İslami Yöneticiler Topluluğu'nun aylık toplantısına şunları kaydetti. Bu ateşkesin ana konusu esir değişimi ve Gazze şeridine insani yardımın ulaşmasıdır. Mübadelelerin asıl amacı İsrail'de rehinelerimiz olduğunu tüm dünyaya duyurmaktır. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin İran'daki temsilcisi, çok sayıda Filistinli esirin Kudüs'ü gasp eden rejimin esaretinde olduğunu ve ağır işkencelere maruz kaldığını belirterek, esirler arasında önemli sayıda kadın, çocuk, yaşlı ve hasta var. Tüm Filistin halkı uzun yıllardır İsrail işgali altındayken, şimdi Batı'nın 250 Siyonist askerin serbest bırakılmasını talep eden sözlerini ve ikiyüzlülüğü tutumlarına varıyoruz.
Amerika Hazine Bakanlığı, Varlık Kontrol Ofisi, İran Savunma Bakanlığı ve devrim muhafızlarına bağlı mali ağlara katılımlar nedeniyle 20'den fazla İranlı kişi ve kuruma yaptırım uyguladığını duyurdu. Siyonist rejimin Gazze Savaşı'nda Hamas hareketinin güçler karşısında yenilgiye uğratılması ve bu rejimin çirkin ve insanlık karşıtı yüzünün ortaya çıkmasının ardından İsrail'in en önemli destekçisi olan Amerika, Filistin destekçilerine yönelik yaptırımları yoğunlaştırarak cani Siyonist rejimin yaralarını sarmaya çalışıyor. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Amerika Hazine Bakanlığı çarşamba günü yerel saatle yaptığı açıklamada İran'ın Hamas ve Hizbullah gibi direniş gruplarına mali destek sağladığı iddiasında bulundu. Amerika'nın Hazine Bakanlığı'nın mali istihbarat ve terörizm işlerinden sorumlu yardımcısı Brian Nelson, İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu ve İran Savunma Bakanlığı'nı yasa dışı mali planlara katılmakla suçladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'nin son açıklamalarına ilişkin, Genel Müdür'den tarafsızlığı gözeterek ve profesyonelliği sürdürerek Ajans Genel Müdürü'nün bağımsız konumunu sorgulamaması beklenir dedi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, France 24'de verdiği röportajında İran'ın nükleer silahlara sahip olmadığını itiraf etti ve İran'ın endişe kaynağı olan bazı nükleer yetenekleri var diye kaydetti.
Ve son haberimiz, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında yaptığı konuşmada Yunanistan'la ihtilaflarımız dün vardı, yarın da olacak. Bu gerçek, ortak paydada buluşamayacağınız anlamına gelmez açıklamasında bulundu. Deutsche Welle'nin haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Erdoğan konuşmasında Yunanistan'a önümüzdeki hafta yapmayı planladığı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Azer 1402, Hicri Kameri 16 Cemadül Evvel 1445 ve Miladi 30 Kasım 2023 Perşembe. Hicri Şemsi 9 Azer, Şii bilim adamı ve alim Şeyh Mufid'i anma günüdür. Müslüman bilim adamı ve fakih Şeyh Mufid lakaplı Muhammed bin Muhammed bin Numan, Irak'ın Bağdat kentinde dünyaya geldi. İlim ehli ve imanlı bir ailede yetişen Şeyh Mufid, ilk eğitimini kendi ailesi ve ardından kendi döneminin ünlü alimlerinden aldı. Ve sonunda İslam dünyasında önde gelen fakih ve mütekellimlerden biri oldu. Şeyh Mufid'in düşünsel ve kültürel hareketlerinden çeşitli mezheplerden fakihler ve bilim adamlarıyla münazara yapmak olup, kelam ve fıkıh dallarında Müslümanlar arasında görüş alışverişi yapmaktı. O, hurafe ve batıl düşünceleri halk arasında silmeyi başardı ve onları İslam'ın gerçekleriyle tanıştırdı. Şeyh Mufid olarak bilinen Muhammed bin Muhammed bin Numan, Hicri Kameri 336'da Zilkade ayının 11'inde Bağdat'ta doğdu. Çocukluğundan itibaren İslami ilimleri öğrenmeye başladı ve büyük bir zeka ve yetenek gösterdi. Şeyh Mufid'in olağanüstü cazibesi ve büyük azmi, pek çok alimin onun çalışma alanına yönelmesine, kıymetli ve değerli eserlerin yazılmasına neden olmuştur. Şeyh Mufid'in eserlerinin Saduk, Al-Mukanna, Al-Alam, Ameli, İrşad'ın inançlarının açıklanması ve onlarca değerli eserin yer aldığı 200'e yakın kitap olduğu söyleniyor. Onun anlayışlı ve bilge yaratıcı ilmi, düşmanın durumuna dair farkındalığı ve çevredeki dünyaya dair bilgisi, onu Hicri 4. yüzyıldaki fikri ve bilimsel hareketin lideri haline getirdi. ...1164 yıl önce bugün tarihi rivayetlere göre Hicri Kameri 16 Cemadül Evvel 281'de Müslüman müneccim, edip ve matematikçi Ebu Hanife Dinveri vefat etti. Nahiv, lügat, edebiyat, matematik ve nücum bilim dallarında geniş bilgiye sahip olan Dinveri, dini ve felsefe bilim dallarında da büyük yeteneğe sahipti. O 35 yıl önce bugün 30 Kasım 1988'de dünyaca ünlü Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Abdülbasit Muhammed Abdussamed Mısır'ın başkenti Kahire'de vefat etti. Çocukken Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi başlayan Abdülbasit, 12 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'in ezberi ve kıraat dalında ödüle layık görüldü. Bu dünyaca ünlü Kur'an-ı Kerim kıraatçısı, uluslararası müsabakalarda önemli ödüller almayı başardı. ...356 yıl önce bugün 30 Kasım 1667'de ünlü İrlandalı yazar Jonathan Swift, İrlanda'nın başkenti Dublin'de doğdu. İrlanda'nın bağımsızlık mücadelesi sırasında ülkesinin bağımsızlığı için birçok çaba sarf etti. Daha sonra Swift yazmaya yöneldi ve hayatının kaotik durumunu dünyanın edebi başyapıtlarından biri haline gelen Gulliver'in Seyahatleri adlı alegorik ve çekici bir kitapta yazdı. Swift, 78 yaşında hayata veda etti. ...206 yıl önce bugün 30 Kasım 1817'de Alman tarihçi ve araştırmacı Theodor Mommsen doğdu. Eğitimini tamamladıktan sonra araştırmasının büyük bir bölümünü oluşturan yazıtlar ve eski uygarlıkların kalıntılarının incelenmesini içeren araştırma çalışmalarına başladı. En ünlü eseri Roma hakkındaki en eksiksiz tarihi kitaplardan biri olan Antik Roma'nın ayrıntılı tarihidir. Bu Alman tarihçi 1902'de Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı ve bir yıl sonra 86 yaşında öldü. Mommsen aynı zamanda siyasi sahnede de aktifti ve Reichstag'ın temsilcisi oldu. Almanya'nın ünlü şansölyesi Bismarck'ın sadık muhaliflerinden biriydi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Piyasalarda rekor serisi sürüyor. Dolar ve Euro zirve yeniledi.
Star.
Gazze için yoğun diplomasi. Başkan Erdoğan, Türkiye birlikte çalışmaya hazırdır.
Ve Yeni Asya.
Faiz dünyayı tüketiyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır, 28 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde "Acımasız bir İsrail işgali var" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Filistin'de devam eden işgale karşı çıkan, bu yönde açıklamalar yapan çok sayıda İsrail vatandaşı da var. Hatta bazı Avrupa ülkelerinde Filistinlilerin hakkını savunan toplantı ve yürüyüşleri onlar düzenliyor ya da düzenlenen protesto mitinglerine katılıyorlar diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Hakkı teslim eden konuşmalar, açıklamalar ve teklifler gündeme taşıyanlar arasında İsraillilerin de bulunması çoğu zaman görenleri de şaşırtıyor. Öyle ya, bir yandan zalim İsrail idaresi, öte yandan İsrail'in yaptığı haksızlığa itiraz eden İsrail vatandaşları. Elbette bunların ne ölçüde samimi olduğu ya da esas niyetlerinin ne olduğu bilemeyiz ve bilmemiz de icap edemez. Zahire bakıp kalbe bakma vazifemiz olmadığı için hakkı teslim eden bu beyanları takdirle karşılamak icap eder. Sanal alemdeki bilgilere göre 1919'da Kudüs'te çoğunluğu Rusya'dan gelen bir grup Siyonist göçmen tarafından kurulan Haaretz gazetesinde genellikle İsrail'in Filistin topraklarını işgaline odaklanan fikir yazarları ve haftalık köşe yazıları yazan Gideon Levi'nin yaptığı bir konuşma, doğruları dile getiren beyanlar için iyi bir örnek sayılabilir. Konuşmanın yeri ve zamanı ifade edilmediği için bilemiyoruz ama X platformunda yer alan videonun çevirisi şöyle. Fransız-Cezayir çatışması var mıydı? Cezayir'de acımasız bir Fransız işgali vardı ve sona erdi. İsrail-Filistin çatışması diye bir şey de yok. Acımasız bir İsrail işgali var. Öyle ya da böyle sona ermesi gereken bir işgal. Bugün arka bahçemizde yeryüzündeki en zalim, en acımasız tiranlıklardan biri olan bir rejim var. Ne dediğimi biliyorum çünkü 40 yıldır bunu takip ediyorum. Bu rejim ancak bir apartheid rejimi olarak tanımlanabilir. Bir toprak parçası üzerinde iki halk yaşıyor. Bir halk dünyadaki tüm haklara sahip, diğer halkın ise hiçbir hakkı yok. Ve bunu söylerken sadece işgal altındaki topraklardan bahsediyorum. Apartheid budur. Kimse buna karşı çıkmaz. Ürdün Vadisi'ne gidin. Yerleşim yerlerindeki refahı görün. Sonra gidip orada elektriksiz, susuz, hiçbir hakkı olmadan yaşayan Filistinlileri görün. Ardından bana bunu apartheid olup olmadığını söyleyin ya da buna bir başka başlık uydurun. Ne niyetle dile getirmiş olursa olsun ortada acımasız bir İsrail işgali olduğunu kim inkar edebilir? Gazze'de yaşananlar sanki bir ay önce başlamış gibi değerlendirmek hakperestliğe sığar mı? Ve bu acımasız işgalin fazladan bir gün dahi devam etmeden sonra ermesi gerekmez mi? İnsanın uyanması ve itiraz etmesi inşallah dünya idarecilerinin de uyanmasına vesile olur ve bu zulüm kısa sürede sona erer. Dualarımız bunun için olsun.
Esfender Korkmaz 28 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde enflasyonun serap etkisine dikkat edin başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Enflasyon fiyat istikrarının bozulmasıdır. Ekonomik ve sosyal yapıda tahribat yapar. Ekonomide kaynak dağılımını ve gelir dağılımını bozar. Yatırımları engeller. Ekonomide kırılganlık yaratır. Enflasyonist ortamda spekülasyon artar ama rahmetli Demirel'in dediği gibi aynı zamanda ahlakı bozar. Şimdi dolandırıcılık olaylarının artması da bu gerçeği teyit ediyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Öte yandan tüketici açısından daha da önemlisi de enflasyonun serap etkisi yaratmasıdır. Türkiye geçmişte ve bugün enflasyonun serap etkisini yaşadı ve yaşıyor. 2018 öncesi TÜFE oranı %10, mevduat faizleri de %12-15 dolayındaydı. O zaman birkaç puan reel faiz vardı. Bugün mevduat faizleri %50'ye çıkınca bu oran yüksek bir oran olarak algılanıyor. Gerçekte ise mevduatta %50 faiz, eğer enflasyon %70'de kalacaksa eksi %11,76 reel faiz demektir. Yani faiz yoktur. Sözgelimi bir yıl için bankaya %50 faizle mevduat olarak 1000 lira yatıranın bir yıl sonra faiz ile birlikte eline 1500 lira geçecektir. Ancak bu 1500 liranın reel değeri eşittir satın alma gücü enflasyon erozyona uğratması ile %-11,76 oranında azalacak. Yani bir yıl önceki 1000 liraya göre bugünkü 1500 liranın reel değeri 882,4 liraya gerilemiş olacaktır. Yine mevduatı bileşik faize göre de değerlendirmek gerekir. Sözgelimi mevduat sahibi aylık mevduat olarak hesap açar ve her ay aldığı faizi çekmezse bugünkü koşullarda yıl sonunda kaybı daha az olur. Hükümetin eksi reel faiz politikası ile devlete borç verenler eksi reel faiz kadar da gizli vergi ödemiş oluyorlar. Bankaya mevduat açanlar da banka karlarını arttırmış oluyor. Hükümetin eksi reel faiz politikasının altında bu gerçekler yatıyor. Enflasyon kurumsal şirketleri zarara da sokar. Zira hesaplanan kar rakamını enflasyon şişirir. Gerçek karın çok üstünde fiktif karları ortaya çıkar. Bu nedenle enflasyon muhasebesi yoksa veya yetersiz ise işletmeler şişen kar üstünden daha yüksek vergi ödemek zorunda kalırlar. Nereden bakarsak bakalım enflasyon toplumu eziyor ve fakat hükümeti ve bankaları besliyor.
Tahran Radyosu.
Aziz Karaca 28 Kasım tarihli Yeni Mesaj gazetesinde Vicdan Bunun Neresinde başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Yoksulun, yetimin, fakirin, fukaranın, İhtiyarın, düşkünün, düz yolda dahi yürüyecek mecali kalmamış ama bir avuç imtiyazlı sınıfa dağlar bile yol olmuş, ovalar, yaylalar dahi asfalt olmuş. Peki vicdan bunun neresinde diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yağmur yağış olsun olmasın, barajlar lebalep dolsun dolmasın, iktidarın çevresinde pervane dönen imtiyazlı sınıfın tarlası, çayırı, bağ bostanı, sebzesi, meyvesi doyasıya sulanırken çoğunluğu oluşturan yoksul kesimin bir avuç bostanı güneşin yakıcılığına terk edilmektedir. Vicdan bunun neresinde? Nice milyonlar, nice on milyonlar hayatta kalabilmek için, hayatlarını idame ettirebilmek için şiddetle ihtiyaç duydukları asgari şartları temin edemezken, onlara bu şartlar sağlanamazken, iktidarın etrafında yuvalanmış olan bir avuç muslu azınlığın yediği önünde, yemediği arkasında, bir eli yağda, bir eli balda. İyi de vicdan bunun neresinde? Terlemiş alınlar, nasırlı eller, ter üstüne ter attıkları, nasır üstüne nasır ekledikleri halde bir türlü evin yolunu bulamadıkları, İpin iki ucunu bir araya getiremedikleri halde her nedense, her nasılsa bir avuç imtiyazlı sınıf servetinin hesabını bilememekte ve nasıl saçıp savuracaklarını şaşırmış durumdalar. Anladık da vicdan bunun neresinde? Her dönemde, her vesileyle ve her fırsatta hazırlanan ve meclisten geçirilen torba yasaların, heybe yasaların içinden zengin kesimin, imtiyazlı taifenin şansına ve kısmetine türlü türlü teşvikler, ballı börekli düzenlemeler çıkarken, nüfusun %90'ını oluşturan yoksul kesimin talihine hep sabretmek, hep kanaat etmek düşüyor. Hal böyle olunca kitleler haklı olarak soruyorlar, vicdan bunun neresinde? Zengin dağlardan aşar, yoksul yetim düz yolda şaşar. Vicdan bunun neresinde? Ülkenin toplam gelirinden her dönemde imtiyazlı sınıflara kova ile pay düşerken, büyük çoğunluğa sürekli çay kaşığı ile dağıtılır. Vicdan bunun neresinde? Ülkede nimetlerin paylaşıldığı zaman dilimlerinde daima ve kesinlikle %90'lık kesim unutulur ama külfetlerin, ama sıkıntıların, ama fedakarlıkların söz konusu olduğu günlerde hep onların kapıları çalınır. Peki vicdan bunun neresinde? Vicdan. Sahi, lügatlerde bu kelime hala bulunabiliyor mu? Özellikle de yönetici taifesinin lügatlerinde.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsüde Türkçe Servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefon uygulaması aracılığıyla Parsüde Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsüde kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gazze bir bilgisayar oyunu değil, gerçek.
Değerli dinleyiciler, Gazze bir bilgisayar oyunu değil, gerçek isimli özel sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu sohbetimizde İsrailli bir yazarın Gazze ile ilgili izlenimlerini ve büyük itirafını ele almaya çalışacağız.
İsrailli bir yazar röportajlarından birinde şunları ifade etmişti. Filistinlilerin örgütlü bir şekilde insanlıktan çıkarılması veya insan dışılaştırma, biz İsraillileri her türlü suça karşı rahat hale getirdi. Çünkü onlar insan olmadıklarında insan haklarına da sahip değiller. Hamas'ın İsrailli savaşının ve ateşkesin üzerinden 50 günden fazla zaman geçti. Kabul edilen çatışma kurallarının ihlal edildiği, silahsız insanlara ve sivillere verilen zararın endişe verici derecede arttığı bir savaşa tanık olduk. Sonuç olarak çok sayıda Filistinli sivilin hayatını kaybettiği acı görüntüler medyaya yansıdı ve dünya çapında milyonlarca insanın hem canını hem de gözlerini acıttı.
Ancak Batı medyasının büyük bir kısmı savaşın her iki tarafının acılarını dengeli ve tarafsız bir şekilde yansıtmadı. Ve Filistin tarafındaki sivillerin şehit edilmesi ve zor koşullarda yaşamaya zorlanmasına ilişkin haberler hep sansürlenmeye çalışıldı. Batı medyasının politika yapıcılarına ve sponsorlarına göre Filistinliler yaptıkları terör operasyonlarıyla İsraillilerin güzel ve medeni yaşamlarını bozmakla kalmayıp, aynı zamanda kendi yurttaşlarına zulüm yaptı. Buna göre Hamas mücahitleri operasyonlarıyla merhamet göstermeyen, yağmacı ve medeniyetsiz insanlar olarak gösterilmeye çalışıldı. Hastaneyi havaya uçurmak gibi kötü amaçlarla kendilerini korumaya çalışan şahıslar olarak tanıtılmaya çalışıldı.
Bu arada Batı medyası ikincil konuları da gündeme getirmemeye çalıştı. Bu arada Batılı sömürgeciler Filistin halkının topraklarını hangi hakla Siyonistlere bir vatan yaratılması için teklif ettiler? Hangi hukuki, siyasi ve insani temellere dayanarak bu teklifte bulundular gibi temel soruları gündeme getirmemeye çalıştılar. Siyonist rejimin işgalciliği ve kurulmasındaki Batı'nın rolü ise ortada. Bu rejimin suçları ve yayılmacı politikaları neden durmuyor veya normalleşme süreçlerine rağmen Filistinliler neden bu rejimle savaşıyor, Batı medyasında hep unutturulmaya çalışıldı.
Batı medyasının çoğu bu gerçekleri kabul etmiyor ve bu tarihi öfkenin nedenini açıklamıyor. Çünkü pek çok batılı muhabir ve köşe yazarı artık Filistin ve İsrail arasındaki savaşta kendilerini İsrail tarafına kaptırmış durumdalar. Ve olayları her zaman genellikle İsrail'in dikte ettiği bir gözlükten yorumlamaya çalışıyorlar. Bunu kabul etmeye istekli olsunlar ya da olmasınlar, onlar genelde hep bu şekilde bir tavır sergiliyorlar. Onların hesaplarına göre İsrail hiçbir zaman suçlu değil, hep mağdurdur. Bu arada onların gözünde sırf İsrail'in tarih anlayışı önemlidir. Filistinlilerin sadece geçmişten değil, aynı zamanda bugünden ve gelecekten yorumladıkları önemsizdir. En kötüsü, İsraillilerin yaşamları ve ölümleri önemli kabul edilirken, Filistinlilerin yaşamları ve ölümleri önemli sayılmıyor.
Bu körlüğün temelinde Filistinlinin gözden çıkarılabilir bir varlık olması, İsrail'in var olma ve kendini savunma hakkının bir yan ürünü olduğunu savunan ortak doktrin yatıyor. Bu sapkın yapıda Filistinli siviller savaşın masum kurbanları olarak görülmüyor. Onların bizzat kendilerinin ölümlerinden ve çaresiz kaderlerinden büyük ölçüde sorumlu oldukları ileri sürülüyor. Filistinli Amerikalı yazar Rafat El-Dajani, Batı medyasında Filistinlilerin insanlıktan çıkarılmasının yaygın olduğunu söylüyor. Bu şekilde Filistinliler, işgalci İsrail rejiminin zulmü ve şiddeti nedeniyle değil, kişilikleri nedeniyle, doğalarında ve kültürlerinde var olan bir şey nedeniyle şiddete başvuruyorlar.
Peki bu düşüncenin ve yaygın medya desteğinin kökeni nedir? Washington Üniversitesi'nden Profesör Doktor Seth Crosby, Yahudi karşıtı Katolik yazar Michael Jones'un İsrail'in Filistinlilere yönelik etnik ve ırksal temizliğe bulaştığını söyleyen açıklamalarına yanıt verdi ve şöyle dedi: "Daha fazla temizleme yapmalılar. Filistinliler bir insanlık topluluğu değil. İsrail insanları hedef almıyor." Bu korkutucu cümleler Filistin denen topraklarda yaşanan acı gerçeğin sadece bir parçasıdır. İnsanlıktan çıkarma başlığı bilinen düşünce ve ideolojiden söz etmememiz lazım. Ancak soru şu, insan dışlaştırma ne anlama geliyor? İnsan dışlaştırma sanki insanlar normalde insanlara atfedilen zihinsel kapasitelerden yoksunmuş gibi zulüm ve ıstırapta yaşamayı hak ettiklerini öne sürülmesi, insanlarda tam insanlığın inkar edilmesidir.
İnsan dışılaştırma, insanı insanlıktan çıkarmak ve insanı insandan aşağı gören her türlü eylem veya düşünce anlamına gelir. İnsanlıktan çıkarma, soykırıma ve katliama teşvik türlerinden biridir ve işgal altındaki topraklarda savaşı, öldürmeyi, köleliği ve Filistinlerin mallarına el konulmasını meşrulaştırmanın bir nedenidir. Siyonist rejim bu temelde ve ideolojiyle bir gün etnik temizlik yoluyla Filistin'i ele geçirmek için Filistinleri aşağılıyor, öldürüyor ve kafes gibi küçük bir alana hapsediyor.
Tahran Radyosu.
Siyonizmin kurucuları ve Theodor Herzl gibi kişilerin düşüncelerinin yanı sıra onun dünya çapındaki medya kolları da İnsanlık karşıtı düşünceleri teşvik ederek ve öldürmeyi normalleştirerek bu gibi trajedilere zemin hazırlamaya çalışmışlardır. Sinema, animasyon ve video oyunlarına baktığımızda şiddet kategorisine giren pek çok yapımın şiddet, cinayet ve masum insanların zalime dönüştüğünü, şiddetli savaş sahneleriyle dolu olduğunu, zalimlerin ise işkencelere maruz kaldıklarını görüyoruz.
Bu arada oyun sektörü bu hususta öyle bir ilerleme kaydetti ki tüm uzmanlar şiddete kızdı ve defalarca uyarıda bulundu. Uzmanlar bu oyunlardaki şiddetin iki açıdan tehlikeli olduğunu düşünüyor. Birincisi, çoğunlukla ergen ve gençlerden oluşan oyuncuların psikolojisini olumsuz etkiliyor, diğer yandan suçun çirkinliğini yok etmesidir. Toplumda şiddet ve öfke ve insan katletme sahnelerini normal hale getirmesidir.
Peki her birimiz her gün ne yapıyoruz? Günlük işlerden sıkılıp canımız sıkıldığında cep telefonumuzu açıp Gazze haberlerine göz atıyoruz. Bunlar arasında +18 ifadesiyle uyarılan veya bulanık video ve fotoğraflar da bulunmaktadır. Bir anlık şüpheye düşüyoruz. Ya açıp ya da reddediliriz. Bizler bu dünyanın bir köşesinde yorgun ve sıkılmış bir halde kanepede oturuyoruz. Enkazlar ve molozların altında ise yerde küçük çocukların bedenleri parçalanıyor. Bunun nedeni şiddet içerikli filmlerin ve oyunların etkisidir. Başka bir neden var mı peki?
Video oyunları oyuncuların zamanlarının 3 milyar saatini bilgisayar monitörü önünde oynayarak geçirdikleri modern eğlence türlerinden biridir. Oyuncuların ortalama yaşı 35'tir. Oyuncuların %72'si 18 yaş ve üzerindedir. Çocuk ve genç çocuğu olan ebeveynlerin %72'sinden fazlası da video oyunlarının kendileri üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu ve yaratıcılıklarını geliştirdiğini iddia ediyor. Aynı zamanda araştırmacılar, silah ve şiddet içeren oyunların toplum üzerinde olumsuz etkisi olduğunu ve kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. Şiddet içeren oyunlar ve silahlı saldırı alanında yapılan çalışmalar, bu gibi oyunların davranışları ve hatta gerçek şiddetle baş etme biçimini değiştirdiğini ve toplum için tehlike olarak değerlendirilebileceğini gösteriyor.
Madem ki oyunlardan ve bilgisayar oyunlarından bahsediyoruz, gelin bu alanda bazı haberlere de göz atalım. Geçtiğimiz günlerde Altın Joystick Ödülleri töreni düzenlendi ve kazananlar açıklandı. Bu etkinliğe dünyanın en büyük güncel endişelerinden biriyle bağlantılı bir marj eşlik etti. Filistin meselesi. Tören öncesinde en iyi hikaye anlatımı ödülünü tanınan oyun anlatım tasarımcısı Magna Giants'ın sunacağı açıklandı. Bu şahıs ise tören öncesinde X kullanıcı hesabından bir örgütün siyasi propaganda olarak gördüğü metin nedeniyle konuşma yapmasına izin verilmediğini, bu nedenle törene katılmayacağını duyurdu.
Magna Giants açıklamasında şunları yazdı. 10 yılı aşkın bir süredir anlatı tasarımcısı rolünde çeşitli oyunlar üzerinde çalışıyorum. Oyuncularımızla hayal kuracakları oyunlar yapıyoruz. Gerçek dünyadan kaçmaya ihtiyaç duyduklarında onları hayal dünyasına davet ediyoruz. Oyuncuların başka hayatlara adım atmasını ve başka gerçeklikleri deneyimlemesini sağlıyoruz. Burada video oyunlarını kutlamak için toplandık ama hepimiz bu dünyada yaşayan insanlarız ve video oyunlarını kutlamak için buradayken Filistin'de yaşanan soykırımı, hükümetimizin sponsor olduğu bir soykırımı görmezden gelmek imkansızdır.
Hepimizin paylaştığı insanlık ruhu adına herkesten bu gece ateşkes çağrısında bana katılmasını rica ediyorum.
Meghna Giant bu açıklamayı okumasının engellenmesinin ardından etkinliğin organizatörüne başka bir açıklamada şunları yazdı. Bu alanda faaliyet gösteren biri olarak bu kararınızı tekrar düşünmenizi umuyorum. İşimizin siyasetten ayrılabileceğine inanmıyorum. Filistin'de devam eden bu soykırımda binlerce insan öldürüldü ve bu İngiltere'deki hükümetimizin işbirliğiyle yapıldı. Öte yandan endüstrimiz hem estetik hem de içerik açısından siyah ve esmer insanların insanlıktan çıkarılmasında suç ortağı oldu. Ve ben de bir oyun geliştiricisi olarak vicdanım beni bu konu hakkında elimden gelen her şekilde konuşmaya zorluyor. İnsanlığı, çeşitliliği, özgürlüğü ve direnişi sadece oyunlarda ve sanal alanda yüceltip gerçek dünyada bu kavramlara sessiz kalamayız.
Değerli dinleyiciler, Gazze bir bilgisayar oyunu değil, gerçek isimli özel sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.ir'i takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.erip.ir'e gönderebileceğinizi, ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyh Müfid'i saygıyla anıyoruz.
Değerli dinleyiciler, İslam dünyasının büyük alimlerinden Şeyh Müfid'i anma günü dolayısıyla sizler için hazırladığımız sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Özel sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
İslam peygamberi şöyle buyuruyor. Alimlerin yeryüzünde konumu, geceleri ovaların ve denizlerin karanlığında insanlara yol gösteren ve ne zaman kaybolurlarsa yolunu bulanlar yolunu kaybetmeye maruz kalan yıldızlar gibidir. Ve Şeyh Müfid bu alimlerden biridir.
Yüce Allah, enbiyayı ve evliyayı karanlık gecelerin parlayan yıldızları gibi bu dünyanın dönemeçli yollarında başka insanlara yol gösteren ışıklar yaptı. Allah-u Teala onlardan sonra da ilahi alimleri bu işle görevlendirdi. Hazreti Mehdi aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Biz Hakk'ın ulemaya hüccetiyiz ve ulema da bizim sizlere hüccetimizdir. Dolayısıyla hepimize tüm hak yolunu izleyenlerin pratik örnekleri olmak üzere hak hüccetlerini tanımak ve başkalarına tanıtmak vaciptir. Bu ilahi hüccetlerden biri ise Şeyh Müfid olarak ün yapan Ebu Abdullah Muhammed bin Muhammed Numan Harisi'dir.
Kameri 11 Zilkade 336 tarihinde seher vaktinde Muhammed-i Meltem'in hoş ıtrının Bağdat yakınlarında Ukbara köyünde estiği bir sırada Yüce Allah'ın iradesiyle masum imamlara inanan dindar ve pak bir ailede takvalı bir babadan ve iffetli bir anneden mübarek bir evlat dünyaya geldi. Baba İslam peygamberinin mübarek varlığının şevkiyle yeni doğan bebeğe Muhammed adını verdi ve böylece ilahi inayet ve İslam'ın yüce öğretileri sayesinde gelişme evresini geride bırakmasını istedi.
Muhammed ta çocukluk çağından itibaren İslami ilimleri öğrenmeye büyük ilgi duymaya başladı. Ve çocukluğunun ilk yıllarında eğitimini ailesi ve doğduğu köyde tamamlayarak daha sonra eğitimini devam etmek üzere sevgili babasıyla birlikte Bağdat'a gitti ve orada eğitimine başladı ve o çağın yaklaşık 70 hocasından ders aldı.
Şeyh Müfid döneminde Bağdat kenti İslami ilim ve medeniyetin merkezi sayılıyordu. Abbasi hilafetinin çökmeye yüz tuttuğu Dönem olan o dönemde meydan çeşitli düşüncelerin ortaya atılmaya ve tartışmaların yapılmasına zemin oluşmuştu. İslam'ın çeşitli mezhepleri ve tarikatlarına mensup olan filozoflar, kelam ve fıkıh uzmanlarının her biri kendi düşüncesinin hakkaniyetini ispat etmek için yoğun emek harcıyordu. Bu alanda Şeyh Müfid yüksek zekası ve derin ilmi ve Şii mezhebinin yüce bilimlerine dayanarak diğer düşüncelere galip gelmekle kalmadı, dönemin Sünni mezhepli halifesi tarafından üstad makamı ile onurlandırıldı.
İlmi gücü yüksek ve beyan gücü güzel olan Şeyh Müfid ders vermeye başladı ve içtihat düşüncelerini bu mevkiden yaygınlaştırmaya başladı. Şeyh Müfid'in derslerine birçok talebe katıldı ve ilminden faydalandı. Seyyid Murtaza Alemülhuda ve kardeşi Seyyid Rezi, Ebul Abbas Necaşi ve Şeyh Tusi gibi her biri İslami ilimlerde mükemmel ve eşsiz birer hoca olan talebeler. Bu talebelerin hepsi ahkamı istinbat etmekte, Şeyh Müfid'in içtihat yöntemini izliyor ve hadis eğilimli içtihattan kaçınıyordu. Şeyh Müfid var gücüyle aklın hadislerin nakli ve idraki alanında olumlu rolünü savundu. Öyle ki o dönemde hakim olan hadis fıkhının sultasına son vermeyi ve bunun yerine içtihat meselesini yaygınlaştırmayı başardı.
Tahran Radyosu.
Şeyh Müfid ehli sünnetin fıkhi ekolleri ve Şii alimlerin fıkhi düşünceleri hakkında geniş bilgiye sahip olduğundan içtihadi ve tatbiki fıkhi tedvin etmeye başladı. Ve bu elimin üzerine birçok kitap ve risale yazdı. Bazıları Şeyh Müfid'in teliflerinin sayısının 200 kitabı olduğunu belirtiyor. El-Mune Şerhi Akaidi Sıdduk, El-Elam, Emali, İrşad, İhtisas, Emirül Müminin İmameti, Keşful Esrar bu eserlerden birkaçıdır.
Şeyh Müfid'in en seçkin eserlerinden biri El-Mugni adlı kitaptır. Bu kitap akide ve fıkıh olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Şeyh Müfid bu kitabın başında herkesin inanmakla mükellef olduğu ilkelere özetle işaret ediyor. Şeyh Müfid kitabın ön sözünde bunun sebebini şöyle açıklıyor. Ben bu esere herkesin inanmakla yükümlü olduğu şeyleri beyan etmekle başlıyorum. Bunlara inanmakta müsamahakar davranmak caiz değildir. Zira akide İmanın aslı ve tüm ilahi dinlerin temelidir. Amelleri benimsemek akaide dayanır. Hidayete ermekle sapmayı ayırmak da akaide dayanır. Şeyh Müfid, eserin ikinci bölümünde o dönemin çeşitli konulara ilişkin ahkamını ve şer'i meseleleri detaylı bir şekilde anlatıyor.
Her çağın siyasi şartları ve gereksinimleri, o çağın düşünürlerini zamanın has şartları ve gereksinimlerine göre düşüncelerini yazmaya yöneltmiştir. Şeyh Müfid de bu kaideden müstesna değildi. Şeyh Müfid bir yandan Şii ve Sünni Müslümanların ve öbür yandan akılcılarla nakilcilerin arasında siyasi sürtüşmelerin kaynağı olan meseleleri ve kelam krizleri ve has akaid çelişkileri göz önünde bulundurarak bu sürtüşmeleri ve sorunları Şii mezhebinin açısından çözmeye çalışıyordu. Bu yüzden Şeyh Müfit fikri ve siyasi çabasını imamet meselesini ve büyük gaybet dönemi ilişkin meseleleri fıkıh ve kelam üzerine yazdığı eserlerde beyan etmek üzere odakladı.
Şia Müslümanların fikri ve fıkhi önderliğini yürüten Şeyh Müfit, siyasi faaliyetlerinde de Ali Buyi iktidarının desteklerinden yararlanmak ve Abbasi hilafetine bağlı sapkın düşünceli alimlerin saldırılarına göğüs germenin yanında, İmamet ve önderlik meselesinden başka ilk kez velayeti fakih meselesini İslami hükümdarın görevleri çerçevesinde gündeme getirdi ve bunu ilahi nizam niteledi. Masum imamların sözlerinden alıntı olan bu düşünce zemini, Şia'nın siyasi hayatının geliştiği dönemlerde çeşitli sosyal ve siyasi konuların fıkhi açıdan yönetimine zemin oluşturdu.
Bilimsel ve kültürel faaliyetler Şeyh Müfid'i manevi meselelerden uzaklaştırmadı. Şeyh Müfid gönlünü takva ve nefsini tehzip etmekle aydınlatan bir alimdi. Şeyh Müfid'in yoksul insanlarla aynı seviyede bir hayat yaşaması, alçak gönüllü olması ve Allah'a derin kulluğu ondan seçkin bir şahsiyet yaratmıştı. İmam Hümeyni bu konuda şöyle diyor. Muhammed bin Muhammed bin Numan, Şeyh Müfid, Şii'nin onuru ve dayanağı, hazinesi ve direğidir. Kuşkusuz bu büyük insanın hayatı İslam toplumlarının geleceği için Müslüman gençlere iyi bir emsal teşkil edebilir.
Şeyh Müfid bir ömür ihlaslı çalışmalarından sonra Kameri 3 Ramazan 413'te ve 77 yaşında Hakk'a yürüdü. Şeyh Müfid'in cenaze törenine 80 bini aşkın dostu ve hatta muhalifleri gözyaşı dökerek katıldı. Şeyh Müfid'in naaşı seçkin talebesi Seyyid Murtaza tarafından kılınan cenaze namazın ardından Irak'ın Kazimin kentinde İmam Musa Kazım aleyhisselamın külliyesinde toprağa verildi. Şeyh Müfid'i saygıyla anıyor ve yolunun devam etmesini niyaz ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, İslam dünyasının büyük alimlerinden Şeyh Müfid'i anma günü dolayısıyla sizler için hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Bizleri parsi.ir adresinden veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilir. Görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamamızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Gerçi İslam peygamberi ve masum imamlar bilginleri de büyük önem veriyorlar. Ancak bu büyük insanların vecizelerinde amelsiz bilgin, meyvesiz ağaca benzetiliyor. Bilgin insan ancak bilimi amelle beraber olunca toplum için faydalı biri olabilir. Yoksa nice bilginler vardır ki topluma verdikleri zarar cahil ve bilgisiz insanlardan kat kat fazladır. İslam dini bilginlere ve alimlere özel önem verir. Nitekim Yüce Allah da bu insanların adımını bereketli ve onlara bakarak takip etmenin ibadet olduğunu buyurmuştur. Fakat unutmamak gerekir ki tüm bu vasıf ve benzetmeler amelleri salih amel olan ve insanlara saadet ve mutluluk yolunu gösteren bilgin ve alimler için geçerlidir. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Benim ümmetimde iki grup insan vardır ki eğer onlar ıslah olursa ümmetim de ıslah olur ve eğer fasık olursa ümmetimi de fasık yapar. Sahabe bu iki grubu sorunca Allah Resulü şöyle buyurur. Bilginler ve hükümdarlar. Bilim ve amel birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Bilim doğru ve şayeste amelin başlangıcıdır ve amel de bilimden yararlanmanın aracı sayılır. İslam peygamberi şöyle buyurur. Herkes bildiğine amel ederse Yüce Allah onu bilmedikleri şeylerin varisi yapacaktır. Aslında bu söz insanların bildiklerine amel ederek bilmediklerini ortaya çıkardığını ve Yüce Allah da bütün insanların kalpleri üzerine hikmet kapılarını açtığını beyan etmeye çalışıyor. İslam kültüründe amelsiz alim, büyük zorluklara katlanarak usta bir hekim bulan ve ondan iyileşmek üzere reçete alan, fakat bu reçeteye kendisi uymak ve şifa bulmak yerine onu başkalarına öğreten ve sonunda kendisi o hastalıktan ölen hastaya benzer. İmam Ali Aleyhisselam'dan bir hadiste şöyle okumaktayız. Ey insanlar! Bir konuyu öğrendiğinizde ona amel edin ki hidayete eresiniz. Çünkü ilminin aksine amel eden alim hiçbir zaman cahil olduğunu fark etmeyen şaşkın bir cahil gibidir. İmam Ali Aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyuruyor. İlim, amelle birlikte olmalıdır. Herkes bir şey biliyorsa ona amel etmesi gerekir. Ve ilim dediğin şey seslenerek amele davet eder. Ve eğer amel bu davete karşılık vermezse ilim de oradan göç eder.
Tahran Radyosu.
Bazı alimler ve bilginler sadece ilmi terimleri ezberler veya Kur'an-ı Kerim ayetlerini veya hadisleri hafızalarında tutar ve pratikte sahip oldukları bilimden gafil kalır ve bundan yararlanamaz. Bilim bu tür bilginlerin sadece dilinde cari olan bir varlıktır. Fakat onların vücudunda bilimden hiçbir iz bulunmaz. İmam Ali Aleyhisselam'ın nurani vecizesi de bu konuya şöyle işaret etmektedir. Alim, ameli sözlerine doğrulayan kimsedir. Yine İmam Sadık Aleyhisselam'dan bir hadiste şöyle okumaktayız. Alim, ameli sözünü onaylayan kimsedir ve ameli sözünü onaylamayan kimse alim olamaz. Aslında başlı alimler olmak üzere insanlar için temel bir program sayılan durum sözden ziyade kendini ameliyle tanıtmaktır. İmam Sadık Aleyhisselam'dan da bir başka hadiste şöyle okumaktayız. İnsanları dilinizle değil amelinizle iyiliklere davet edin.
Thank you.
İnsanları hidayete erdirme ve onlara bir şeyler öğretmenin en etkili yollardan biri, hocanın söylediklerine uymasıdır. Çünkü bu durumda talebe öğrendiklerini hocasının davranışında fiilen görmüş olur ve böylece hocasını örnek alır. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur: "Ameli olmayan alemin vaazları dinleyicinin kalbini etkilemez." Bu durum Mekke'de Safa Dağı'na yağan ve akıp giden yağmur gibidir. Kuşkusuz bilim öğrenmenin birçok zorlukları vardır. Gerçi bu zorluklar bilim öğrenmenin bereketleri karşısında önemli değildir. Lakin eğer bu bilim pratiğe dökülmez ve sadece sözde kalırsa hiçbir bereketi olmaz. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur: "Bilim iki çeşittir. Biri sadece dilde olandır ki faydası yoktur ve sadece hücreti tamamlamak içindir ve yarın kıyamet gününde bilim sahibine neden bildiğin halde amel etmedin diye sorulur. Ötekisi kalpte olan bilimdir ve bu bilim sahibi için yararlıdır. Tabi amel etmek kaydı ile." Bu sözler çok önemlidir. Nitekim Yüce Allah Cuma suresinin 5. ayetinde "Ameli olmayan alimi sırtında bilim içeren, kitapları taşıyan ve ondan asla yararlanamayan binek hayvanlara benzetmiştir." Bilim ve ilim amelin kalitesi üzerinde de önemli etkisi vardır. Öyle ki bilinçli ve marifetli amel, cahillikle yerine getirilen amelden kat kat üstündür. Bu yüzden bazı rivayetlerde amelin Allah katında kabul görmesinin şartı o ameli alim ve marifetli olma şeklinde beyan edilmiştir. Kuşkusuz bunun tersi de geçerli. Yani amelsiz ilim de makbul değildir. İmam Bâkır Aleyhisselam şöyle buyurur: "Hiçbir amel ilim ve marifet olmaksızın kabul görmez ve amelsiz ilim ve marifetinde hiçbir yeri yoktur. İlim insanı amele doğru yönlendirir ve ilmi olmayan kimsenin ameli de olamaz." Bu hadis ilim ve amelin birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurguluyor. Öyle ki ilmin salih amelin kılavuzu olduğunu ve marifetsiz amel de bilinçsizce yerine getirilen değersiz bir fiil olduğunu beyan ediyor. İlmine en iyi şekilde amel eden büyük alim İmam Hümeyni bu konuda şöyle buyurmuştur: "Sırf ilmin etkisi yoktur, hatta bazen zararlıdır. Amelsiz ilim sonuçsuzdur. İlim ve amel insanı insanlık makamına erdiren iki kanat gibidir." Muhterem dinleyiciler, Hidayet-i Hadisi isimli programımızı dinlediniz. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan dinleyebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, erdemlik yolunda iki önemli faktörün hareket ve hidayet için yönelmekte motivasyon oluşturduğunu ve bunların her ikisinin ise namazda öğrendiğini belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinden naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Yüce Allah, muvahhid bir toplumu tanımlamak için belirttiği özellik, o müminler ki eğer yeryüzünde kendilerini yerleştirip iktidar imkanı verirsek, namazı dosdoğru ikame ederlerdir. Bu ise namazın önemidir. Bu meydanda hareket etmek için her şeyden ziyade iki şeye ihtiyaç vardır. Biri motivasyon, insana hareket kazandıran ve yürüten o içgüdü. Diğeri ise pusula ki insan o çoban yıldızını unutmasın ve yolu sapmasın. Eğer motivasyon olmazsa insan yol ortasına kalır. Sorunlar fazladır. Muvahhid bir toplumun kurulması, insanlar arasında adaletin kurulması, bunca batıl nefsani isteklerin fırtınasında hakkın çadırını kurmak kolay bir iş değildir. Motivasyon gerektirir. Bu motivasyon Allah'a dikkat etmektir. Allah'ı zikretmektir. Allah'tan yardım almaktır. İşi Allah'ın hesabıyla yapmaktır. Ve o pusulada işin hedefine teveccüh etmektir. Ve bizim hedefimizin güç değil, servet değil, hava ve hevese düşkünlük değil, kişisel istekler değil, siyasi mülahazalar değil. Hedefimiz Allah'tır. Bu iki özellik, bu iki önemli faktör, yani motivasyon ve yönlendirme namazda özetleniyor. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei Aksa tufanının Amerika'yı vurduğunu ve böyle giderse tüm planlarının yok edileceğini belirtti. Esir takasın 6. aşamasında 30 Filistinli esir serbest bırakıldı. Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Gazze'de ateşkesin uzatılmasının önümüzdeki saatlerde açıklanacağını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Birleşmiş Milletler'in en büyük kayıplarının Gazze Savaşı'nda yaşandığını belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'deki vahşi saldırıları savaş suçudur dedi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i, İran hükümetinin çabasının coşkulu, rekabetçi, sağlıklı ve güvenli seçimlerin düzenlenmesi olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Siyonist rejimin demokratik pozlarının çağdaş tarihin acı ironisi olduğunu söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami Ajans'ın Siyonist rejimin nükleer tehditlerine karşı tepki vermesi gerektiğini söyledi. Washington 20 İranlı kişi ve kuruluşa daha yaptırım uyguladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader shagoto janacchi.
এখন শুনবেন সূরা বাকারার 204 থেকে 206 নম্বর আয়াতের তেলাওয়াত ও তর্জ।